Ayrım 13.
Sayfa numarası 126. Evin sokağı damdaracıktı. Ancak bir insan sığacak kadar. Sokağın evlerinin pencereleri, kapıları iç içeydi. Kemal sokağın başına gelir gelmez sağ uzaktan "Anne, anne!" diye bağırdı. Sokağın öteki ucundan bir yerden dışarıya beyaz başörtülü bir baş uzanıp "Hu!" diye ona karşılık verdi. Kemal "Bak, bak!" diye iki eliyle sıkı sıkıya kucakladığı leğenleri, içlerindeki balıkları göstererek ona bağırarak koştu. "Bak anne, bak!" Bütün komşular pencerelere üşüştüler. Az sonra Zeynel onun arkasından yetişip geldi, kapıda durdu. "Bak bak anne, Zeynel abi o kadar çok balık tuttu ki, benim oltamla, ben de tuttum ya, Zeynel bir usta bir usta balıkçı ki. Atıyordu oltayı, daha olta denize inmeden çekiyordu balıkları." Kadın, "Hoş gelmişsiniz Zeynel kardeş," dedi. Çok eski bir tanıdıklıkla, bir akraba ile konuşur gibi. "Safalar getirmişsin." Kapıdan çekildi. "Buyur içeriye Zeynel kardeş." "Zeynel abiye var ya, Zeynel abiye sen şimdi çingene palamutu yahnisi yapacaksın değil mi?" "Ben dedim ki Zeynel abiye, ben dedim ki ona, sen parmaklarının hepsini birlikte yersin. Annem bir palamut yahnisi pişirince sen Zeynel abime..." Kemal kapıdan içeriye girerken durmadan heyecanla konuşuyor. Anası da "Olur yaparım, ne güzel tabii," diyordu. Kadın kapkara kömür gibi gözlü, duru buğday benizli, iri memeli, geniş kalçalı, konuşurken yanaklarındaki iki gamzesi birden çukurlaşan, baş döndürücü güzellikte bir kadındı. Komşular pencereye üşüşmüşler, eve giren bu sarı delikanlıya bakıyorlar, birbirlerine elleriyle usulcana gizli bir şeyler söylüyorlardı. Kadın sevinçle, hızla kapıyı, evleri, pencereleri, kapıları, kafesleri iç içe girmiş sokağın yüzüne kapattı. Bu sokak bir tek ev gibiydi. Bir tek ev gibi değil, bir oda gibiydi. Herkes herkesi, cemaziyül evvelini, herkes herkesin ne yaptığını, ne yiyip ne içtiğini, karısıyla gecede haftada kaç kere yattığını, kimin sevgilisine kimin kerhaneye gittiğini, kimin beyoğlunda sürterek kaç para kazandığını, kuruşu kuruşuna, kimin hangi kumar, hangi kaçakçılık içinde çalıştığını, kimin bir fabrikada enayi gibi 40 yıl kendini çürüttüğünü, hangi kadının kızın beli gelirken çığlık attığını, hangi kadının beli gelir gibi yapıp da kocasını aldattığını, oysa ki ömrü billah bir kerecik olsun belinin gelmediğini, hangi kızın kızlığı bozulmadan beyoğlunda erkekleri tavladığını, sayısız erkekle yatıp da herkes herkesin kendinin bile unuttuğu, unutmak istediği, bilemeyeceği her şeyini biliyordu. Şimdi de şu anda bu eve girenin kim olduğu, adının Zeynel olduğu, Rize'den böyle böyle geldiği, Menekşe'de yok yoksul büyüdüğü, sonunda da hiç yok yere ihsana vurduğu, Kemal'le köprüde tanıştığı öğrenilecek, dillere pelesenk edilecekti. Nasıl öğrenirler her şeyi, nasıl bulurlar anında, bu bir sırrı hikmetti akıl sır ermez. Bu iç içe geçmiş, ta Osmanlı'dan kalmış, o günlerden bu yana hiç dokunulmamış bu sokak, tüm İstanbul'un da Vehbi Koç'undan Eczacıbaşısına, Eczacıbaşısından Erol Simavisi'ne kadar girdisini çıktısını bilirdi. Bu sokak, bu geçermiş sokağı her gün, her sabah İstanbul'un avucunu açar, inceden inceye onun elinin falına bakardı. İstersen, seversen kal bir iki gün. Kal geçermiş sokağında. İstanbul'u, gecekondusu, Şişlisi, Ayaz Paşası, Arif Paşa korusundakilerle, zenginlerin adalarda, burgazlarda, Polonez köylerde yaptırdıkları villalarıyla, kendini öldürenlerle, kaçakçılarla, cinayetlerle, orospuluklar kumarlarla, İsviçreler, Parisler, Londralarla bir ulu kitap gibi aç oku, ezberine al. Geçermiş sokağı, büyülü, pis, aldatılmış, ahmak, yürekli, akıllı, korkak, bozulmuş, canlı, diri, soysuz, soylu, bıkmış, yeni anadan doğmuş gibi, kızgın, uysal, deli, çılgın, alabildiğine ağız dolusu gülen, kendi kendine kapanmış, ağlayan, giz vermeyen, apaçık, içine kapanmış İstanbul'un kilididir. İstanbul çılgınlığını, çapaçulluğunu, kirliliğini, çamurunu, kokmuş çürümüşlüğünü, acımasızlığını, soğukluğunu, düşmanlığını, cümbüşünü, sevincini, güzelliğini, sıcaklığını, candanlığını, sevgisini, yalansızlığını, koruyuculuğunu, onurunu, baş kaldırmasını, bu küçücük pekmez rengine yıllarca önce boyanıp, boyaları dökülüp kararmış tahtaları çatlamış, bu damdaracık evleri insanları iç içe bu semt sokağında birkaç misli abartılmış yaşar. İstanbul, İstanbulluluğunu böylesine bir de Kumkapı'da, bir de Beyoğlu'nun arka sokaklarında, bir de Kasımpaşa'da Elmadağ'da yaşar. İstanbul, İstanbulluluğunu Bursalı yazmacı da, dünyanın en güzel sedef kakma boyacı sandığı yapan Kerami Usta da, Kerami Usta Bakırköylüdür ve ömründe bir kerecik olsun Bakırköy'den çıkıp başka bir yere gitmemiştir. Kerami Usta'nın İncirli'yi geçtiğini bile kimse görmemiştir. Kumkapı'da meyhaneci Kör Agop'ta yaşar İstanbul delicene. İstanbul, İstanbulluluğunu Sirkeci'deki serseri çocuklarda, Hüseyin Huri'de yoğunlamasına yaşar. Hamarat kadın hemen musluğun başına geçti. Suları akıtarak bir anda balıkları temizledi. Soğanı bir anda keskin bir bıçakla güzel tıkırtılar çıkararak, bir İstanbul türküsünü soğan doğrayan bıçağın tıkırtılarıyla çalarak kesti. Tencereye biraz su koydu. Suya soğanları attı. Soğana karabiber serpti. Ateşi açtı. Soğan kaynayıp pişince balıkları koyup ateşi gürleştirdi. Gürleştirip indirerek yahninin içine daha bir şeyler koyarak pişirdi. Gitti bacağı kırık masaya klaptan işleme, eski İstanbullardan kalmış pırıl pırıl sakız gibi bir masa örtüsü getirdi koydu. Klaptan işlemeli peçeteler yerli yerince yerleştirildi. Çatal kaşık bıçak, eski Türk işi cam bardaklar, çok eski yaldızlı bir sürahi. Kadın bir de mor mor açılmış, çok kokulu bir İstanbul karanfili dalı getirip bir çeşme bülbül çiçekliğin içine koydu. Bu arada Kemal ile Zeynel fısır fısır konuşuyorlar. Kadın göz ucuyla onlara bakıyor, ne konuştuklarını bir türlü işitemiyordu. Birikilerin ise yüzleri bir kararıyor, bir ışıyordu. Kadının onları dikizlediğini sezdiklerinde de konuşmayı kesip duvarlara bakmaya başladılar. Karşılarındaki duvarda sedirin bir metre yukarısında başı fesli, sert bakışlı, hepsinin gözleri çok büyük, üç tane bıyıklı, birisinin de çok kısa kesilmiş sakalı olacaktı, zabit fotoğrafı duruyordu. Büyük fotoğrafların işlenmiş çerçeveleri yaldızlı kararmıştı. Fotoğraflardan ortadaki kaşları çıtılmış kişinin rütbesinin paşa olması gerekiyordu. Başlarındaki feslerin püskülleri sağa düşmüştü, hepsinin de bir biçimde. Sedir, iri güller yeşil yapraklarla, kırmızı, sarı, mor menekşelerle, kara gözlü nergislerle, asma yapraklarıyla bakır rengi işlenmişti. Sıvaları yer yer dökülüp badanası sararmış duvarda bir deniz manzarası duruyordu, is bağlamış çerçevesiyle. Ayvazovski taklidi. Yere çok eski Buhara halıları serilmişti. Yer yer delinip havları dökülüp kavlamış bu halıların sağlam kalmış parçalarının renkleri teri taze, bugün dokunmuşçasına parlıyordu. Pencere perdeleri de sim işlemeydi, tertemizdi. Bu büyük oda hem mutfak hem de oturma odasıydı. Karşı köşede camlı, ta tavana değen, üstüne iri güller, boynuzlu geyikler, kuğular oyulmuş, çok eski bir ceviz dolap duruyordu. Ceviz eskiye eskiye kırmızıya kaçan bir kestane rengini almıştı. Naylon leğenler, kovalar, işlenmiş bakır leğenler, ibrikler, yapma çiçekler, güller, eski İstanbul şamdanları, bakır kalaylı sahanlar, bir koskocaman tunç mangal ama pırıl pırıl, göz kamaştırıcı çok büyük bir bakır kazan, içinin bakırı kararmış, içinde kıpkırmızı küçük göbekli bir bal kabağı türü, pembe kapağı güllü, yaldızlı bir sevr çanağı. Bir eski, kırılıp yapıştırılmış, mavi ejderhalı Çin vazosu. Vazolar çok tuhaf, nakışlı, tunç masalar. Çok da güzel gümüş savatla işlenmiş sapı fil dişinden bir körük. Kırık, kara damarlı bir ak mermer tezgahın altında duruyorlardı. Mermerin bulunduğu yer mutfaktı ve üstünde ak bir gaz ocağı duruyordu, mavi mavi yanarak. Mermerin solundaki duvarda sırmaları kararmış altın kavzalı bir kılıç asılıydı. Kadın masaya Kütahya işi yeşil mavi kahverengi bir nihaleyi getirip usulca koyarken oynayan kalçalarına Zeynel'in gülüzü takıldı. "Adım Zühre Paşalı," dedi kadın. Zeynel utandı, sıkıldı, ağzında bir şeyler geveledi. Suçüstü yakalanmışçasına bir an kıvrandı. Sonra da "Sağ ol abla," dedi usulca. Zühre Hanım gözlerini Zeynel'e dikmiş, zeytin karısı gözleriyle gamzeleri çukurlaşarak tuhaf bir yaratığa bakar gibi bu yüzü kavruk, dudaklarının derisi soyulup kavlamış sarı saçlı delikanlıya bakıyordu. Bu delikanlıda bir hoşluk vardı var olmasına ya neydi? Arkasını döndü, geniş kalçalarının kanatları, iç çamaşırları yokmuşçana şehvetle oynadı. Zeynel'in boğazına bir şeyler tıkandı. Kadının kalçasından odanın içine buğu gibi, duman gibi bir baş döndürücü kokuya benzer, Zeynel'i kendinden geçirten bir şeyler dağılıyordu. Bir anda hayası kalktı, dar pantolonuna sığmaz oldu. Zühre Hanım gene dalga dalga o bir şeyi saçarak yemek tenceresini masaya getirip Nihale'nin üstüne koydu. Zeynel'in yüzü kıpkırmızı kesilip ter içinde kalmıştı. Başını hiç kaldıramıyor, dimdik kalkmış hayasından başka bir şeyi düşünemiyordu ve hiç inmiyordu. Ve kadın masanın üstünde tüten tencerenin dumanları arasında çırılçıplaktı. Zeynel içinde bir azgınlığın deliliğini duyuyor, hayası kalktıkça kalkıyor, sertleştikçe sertleşiyordu. Kokuya, dumana benzer o şey de odayı doldurdukça dolduruyordu. Zühre Hanım da gözlerini ona dikmiş ayıramıyordu. O da büyülenmiş gibi oğlanın patancının arasındaki dimdik şeye bakıyordu. O da yanakları çukurlaşıp pembeleşerek, gamzeleri çukurlaşarak, durmadan yutkunarak şakır şakır terliyordu. Zeynel önündeki tabaktaki tüten balıklara bir anımsama gibi uzaktan dumanlar kokular arasından çıplak kadının iki bacağı kabarmış tüylü yeri yanından bir aç kurt gibi saldırdığını, sonra dışarıya çıktığını, kadının onun arkasından koşup yakaladığını, bir yokuşu bir bahçe duvarını, ılık bir kokuyu, ıhlamur ağaçlarını, kadının onun gömleğini yırtışını, Kemal'in büyüyüp donmuş kalmış, iri iri açılmış, hiç kapanmayacakmış gibi bakıp duran şaşkın gözlerini, kadının onun hayasını yakalayıp bırakmayışını, durmadan bahçenin içinden marulları ezerek, kokutarak, çamurlara batarak sürüklenişini, kadın gövdeli bir ağacın altına gelişlerini, kadının üstüne düşüşünü, donunu çekip alışını, kadının inleyişini, boşanışını, bedeninde sıcacık bir şeyin dolaşışını, sıcacık, ılık, dedirten bir yere girişini, uzak, alacakaranlık anımsıyor. Kemal ardından koşuyordu elinde bir şeyleri taşıyarak, bir şeyleri vermek isteyerek. Beşiktaş iskelesi, yeşil neon ışıkları, karanlık, Üsküdar harem iskelesi, sesi kısılmış Kemal, Zeynel onun arkasından neon ışıklara batarak, kırmızı mavi turuncu ak yeşil ışıklara bir girip bir çıkarak arkasından koştuğunu biliyor, hem de bir iyice biliyordu. Daha hayası ayakta, dimdik bir tuhaf sallanıyor, sert ıslak inmiyor, arabalı vapurda da böyle karanlığa gidip saklanıyor, Kemal'i bir ara yitiriyor, çocuk bir ara kocaman açılıp hiç kapanmamış gözleriyle ortadan yok oluyor, acı yeşil bir neon ışığının içine girip, orada koyu yeşil bir leke gibi kalıp usul usul eriyordu. Kemal'in sesi birden çınladı. Zeynel o anda kendisine gelip saray burnunda susuz havuzun duvarının arkasından atladı. Atlar atlamaz da yere yattı. Tabancası elindeydi. Kıpırdamayın yakarım. Tabancası kendiliğinden elektrik direğinin üst başındaki polislere çevrildi. 3 kere ateş aldı. Atın tabancalarınızı yere. Polisler tabancalarını yere attılar. Zeynel'in hayası inmişti. Zeynel buna sevindi. Polislerin ardında bir de baktı, Hüseyin Huri duruyor. Elinde de çıplak tabanca. Sen de elindekini, seni orospu çocuğu seni. Hüseyin Huri de tabancasını yere attı. Ellerinizi yukarıya kaldırın. Kaldırdılar. Kemal git oradaki tabancaları topla bana getir. Orada kurumuş bir ağaç gibi dikilmiş kalmış çocuk kıpırdandı, vardı gitti polislerin önlerindeki tabancaları topladı. Kemal şimdi git üstlerinde ne kadar mermi para varsa al getir. Kemal, polislerin, Hüseyin Huri'nin ceplerini inceden inceye aradı, neleri var neleri yoksa torladı topladı Zeynel'e getirdi. Hüseyin Huri, puşt, orospu kasığında yatmış, ibne çocuğu, demek beni yakalayacaktın, seni öldüreceğim. Öldürme beni, ben ettim sen etme, bir daha yapmam. Bir daha yapmaz mısın? Yapmam. Vallahi billahi, iki gözüm önüne aksın, anamın ölüsünü hem de babamın ölüsünü öpeyim ki yapmam. Öyleyse şunların kollarını, bellerindeki kemerleri çıkar da bir iyice bağla arkalarından. Olur dedi Hüseyin. Hemencik de polislerin ellerini arkalarına kemerleriyle bir iyice bağladı. Kemal, buyur Zeynel abi. Al şu tabancayı, kat önüne Hüseyin Uri'yi. Gidin de bizim kovuktan halatları alıp getirin. Kaçırma bu köpeği. Kaçacak olursa salla kurşunu beynine. Yaklaşma ona çok. Atiktir. Üstüne atılıp tabancayı elinden alamaz abi. Hüseyin Huri önde, Kemal arkada. Gecenin karanlığına karışıp Gülhane Parkı'na doğru gittiler. Az sonra da gene öyle geri geldiler. İkiniz yatırın bakalım polisleri. Bağlayın ayaklarını. Polisleri yatırıp bağladılar. 9. Daha deniz apakken hayırsız adanın önüne geldi. Gün batıdan yana 300 kulaç öteye teknesini demirledi, oltasını salıverdi. Selim balıkçı bugün yorgundu. Kollarını geniş geniş açarak geriniyor, gerinirken de esniyordu çene kemikleri acıyarak. Oltası denizde durmadan hesap kitap ediyordu. Arsalar da gittikçe pahalanıyordu. Az daha elini çabuk tutmazsa göz koyduğu arsayı ömrü billah alamayacaktı. Bu arsayı da alamayınca muradına eremeyecek, öfkesinden ölüp gidecekti. Denizi, oltasını dünyayı unutmuş, mutlu, güzel, mest, tattan eriyerek kendini o eski düşüncesine, düşüne kapıp koyvermişti. Aşağı yukarı her sabah böyle deniz apakken, oltasını salıvermiş balığını beklerken, kendini düşünün tadına, o hiçbir zaman hiçbir içkide erişemediği sarhoşluğa sonuna kadar bırakır, oltasına vuran düşen balığa, onun denizden dibinden çırpınışlarına aldırmazdı bile. Sonra da yakalanmış balığı unutur giderdi orada. Neden sonradır ki? Bir meslekten, bir cennet uykusundan, anadan yeni doğmuşçasına denize, aklığa, ışığa, son maviye uyanır, yeniden doğar, ağır ağır balığını sudan çekerdi. Bir çocuk bahçesindeydi. Böyle bir çocuk bahçesini hiç görmemişti Selim Balıkçı. Bu bahçe belki de Adana Parkı'na benziyordu. Ortada şakır şakır şadırvanlı bir tuhaf yeşil, kırmızı balıklı bir havuzu vardı. Ak gömlekli, ak çoraplı, ak ayakkabılı, ak kepli, hep sarı lepiska saçlı bir sürü kız, hepsinin de gözleri iri, mavi, hepsi de uzun boylu. Selim önlerinden geçiyordu. Boynu ağrıyordu, kurşun yarası. Dehşet utanıyordu Selim. Utancından yerin dibine geçiyordu. Uzun, mor bataklık kamışları tepeleri tozaklamış, esen yel bu kalın mor kamışları sonuna kadar yere yapıştırıyor, sağlam kamışlar gerisin geri ayağa kalkıyorlardı. Kamışların altında diz boyu kokulu çiçekler, nergis tarlaları. Sarı gözlü nergisler geniş ekin tarlaları gibi sık, üst üste, sert yel kamışlarla birlikte onları da yere dümdüz yatırıyor ve nergisler yel azıcık nenince de doğruluyorlardı. Kızların ortasına bir şey düştü. Selim balıkçı ne olduğunu göremedi. Kızlar kaçıştılar. Selim, çarşafları sabun kokan bir yatakta, eski demir bir karyolada yatıyordu. Boynu ağrıyordu. Boynunda kurşun kalmıştı. Düş görüyor, sayıklıyordu. Uzak, hiç görmediği dağların düşünü görüyordu. Orada, uzakta, mor, sarp kayalıklı, şakırdayan pınarlı dağlarda. Yollara düşmüşlerdi. Top sesleri, tüfek sesleri arkalarından geliyordu. Bir derbentteydiler. Çok ölü, çok yaralı vardı. Kayalıklardan üstlerine ateş açılıyorlardı. Babası kır atının üstünde, beli savatlı bir kemerle sıkıştırılmış, Çerkes hançeri belinde, tüfeği elinde, çizmelerinin derisi yer yer soyulmuş, sarışın, kartal burunlu, uzun boyunlu, gırtlak kemiği dışarıya fırlamış, parlak, çok parlak, çimeni yeşil gözlü, dimdik duruyordu. Anası ince belli, hep ağıtlar söyleyen, yolda üç kardeşi ölmüştü. Ölüm neydi, o zaman bir türlü anlayamamıştı. Hep acılı konuşan, hiç gülmeyen çok güzel bir kadındı. Babası atının üstünde dağların kayalık geçidine dizilmiş, uçsuz bucaksız göçün, insan selinin önünde yukarıdaki kayalıklara atları karma karış olarak yanındaki atlılarla kurşun sıkıyordu. Arada bir de karma karış atlılardan birisi kayalıklardan gelen kurşunla bağırarak yere yuvarlanıyor, atların ayaklarının dibine düşüyordu. Düşen adamı geriden gelen insan seli yerden kaldırıyor, ölmüşse geçidin kıyısındaki bir kayanın üstüne koyuyorlar, ölmemişse bir atın üstüne atıyorlardı. Kayalıklardaki göç, savaş uzun sürdü. Babası da yaralanıp atından düştü, anası hemen onu yerden alıp geri atına bindirdi. Babası oluk gibi kanıyordu. Güzel anası tepeden tırnağa babasının kanına battı çıktı. Selim Balıkçı görmediği savaşı kan içindeki anasını daha kan içinde öyle sırılsıklam yaşıyordu. Çok anlatmışlardı. Her şeyi, her anı, barut kokusunu. Babası kanlı hançerini öpüyordu. Bir ovada durdular, ova dümdüz, göz alabildiğine uzak, geniş, yemyeşil bir ovaydı. Uzakta bir çizgi gibi bir orman çevreliyordu ufku. Babası iyi olmuştu ya, yüzü sarıydı. Düzlükte Çerkez kızları, oğlanları, ölümden yoksulluktan kurtulmuş kazaska oynuyorlardı çadırların önünde. Atlar kurban ediyorlardı kurtuluşlarına. Aksakallı, çok yaşlı, ince uzun bir adamdı bu kayalıklardan kurtulmuş. Bu ateşten ölümlerden geriye kalmış kalabalığın başı. Ağır ağır toprağa hep düşünerek bakan, başı hep önünde, çizmeleri parlayan, al bir atı olan, atının üstünde dimdik duran birisiydi. Selim Balıkçı bu adamın ölümünü görmüş gibi, görmüşlükten öte yaşadı. Ovada sönmüş ocaklar tütüyordu. Ova duman içindeydi. Yaşlı, ak sakallı adamın ovadan dağlara koştuğunu gördüler. Tüm kalabalık da onun ardınca koştu. Adam ırmağın kıyısına indi. Bir tüfek patladı. Yaşlı adam ırmağın suyuna daldı. Su adamı aldı, aşağılara sürükledi, götürdü. Uzakta Ulu Kafkas dağları gözüküyordu. Ulu, karlı, ta gökyüzünün üstüne kadar uzanmış, babası yere diz çökmüş, yönünü Ulu Kafkas'a dönmüştü. Dağların yarı yamaçlarında salınan ak bulutlar. Babası çimenli toprağa eğilip 3 kere öptü. "Belki bir daha seni hiç göremeyeceğiz. Ey anamız, ey dağımız," dedi, dağa uzun dualar okudu. Uzun çığlıklar duydular ovalar, yollar boyunca. Selim Toros eteklerinde, böyle uzun, keskin, ustur ağzı gibi tıpkı öteki çığlıklara benzer çığlıklar duydu sonraları kayalıklı Toros eteklerinde. Savaş göçmenleri hiç bitmeyen ağıtlar yakıyorlardı ölülerine. Ta buradan, Toros'tan koparıldıkları ulu dağlara, Kafkas'a, yurtlarına, topraklarına. Toros'tan sonra çok dağ gördü Selim Balıkçı. Ağrı, Süphan, Nemrut, Erciyes, Hasan Dağı, Binboğalar. Sıcak, ağılı Çukurova toprağına kondular sonra. Kalabalığın yarısını orada toprağa verdiler. Sonra uzun yayla. Güzel evler yaptılar oraya. Soylu atlar, gene Çerkes eyerleri, sapı gümüş savatlı hançerler, Toros ormanları, yaylalar. Selim uzun yaylada doğdu. Sonra babası öldü. Kaçış, Kumkapı. Kumkapı'da balıkçılık, sonra askerlik. Boynundaki yarısı sızlıyor daha. Cerrahpaşa Hastanesi. Selim Balıkçı çok kadın görmüştü Beyoğlu'nda, Kumkapı'da, Samatya'da. Samatya'da Rum kızları. Selim'in uzun boyuna, sarı saçlarına, sarı uzun kırmızıya çalan sarkık bıyıklarına vurulurlardı kızlar. Son mavi derin gözlerine. Gözlerine bakamazlardı kızlar Selim'in. Hiçbir tanesi aklında değil Selim'in. Yalnız arada sırada bacakları güneşten yanmış, kara gözlü uzun boyunlu bir Rum kızını anımsar. O zaman Selim Balıkçı, balıkçı değildi. Ve bileğinin hakkına yaşardı İstanbul'da. Vurucu, kırıcıydı. Kara gözlü Rum kızından sonradır ki balıkçı oldu. Ve Selim Balıkçı namusuyla çalışıp kazanacak, ev bark sahibi olacak, Rum kızıyla da ondan sonra evlenecekti. Bir gün kızın evine uğradı ki ne görsün, evin yerinde yerler esiyor. Sordu, soruşturdu ki kızın anası tutmuş kızının elinden, "Ver elini Atina." İşte ondan sonra iflah olmadı Selim Balıkçı. Bunu kendisine yediremedi. Vurdu Beyoğlu'na, çiçek pazarına, dağa, taşa, suya, denize, insana, herkese küstü. Anası kızı kaçırmıştı. Kız bırakıp gitmezdi onu. Bunu iyi biliyordu. Uzun bir süre, belki de yıllarca Atina'ya gidip kızı alıp getirmeyi düşledi. Ama bir türlü bu düşünü gerçekleştiremedi. Askere aldılar onu bir gün apansız. Orada, karlı dağların ortasında anasını anımsadı. Gerçekten onun bir evi olmalıydı. Anası da vardı, sağ olmalıydı. 3'ü, kız, 5 kardeşi vardı. Uzun yaylada çiftçilik yapıp at yetiştiriyorlardı. Ulu Kafkas üstüne özlem ağıtları yakıyor, bitip tükenmeyen düğünlerde lezginka oynuyorlardı. Evini, anasını, kardeşlerini, onların Çerkesçe konuşmalarını çok özledi. Askerlikten sonra uzun yaylaya dönecekti. Kendi kendine ant verdi. Cerrahpaşa da büyük bir koğuşta açtı gözünü. Boynu çok ağrıyordu, inledi. Başucunda sarı saçlı, çok mavi gözlü bir kız duruyordu. Onun üstüne eğilmiş, sıcacık ellerinden tutmuş, memeleri kabarmış. Kızdan çıldırtan bir koku geliyordu, baş döndürücü. Selim balıkçıya acıyı unutturan. Kız kabarmış memeleriyle ona gittikçe yaklaşıyor, sokuluyor. Kadın kokusu gittikçe onu sarıyor, bir sarhoşluğa itiyordu. 3 gün sonra kız onu bu kalabalık koğuştan aldı, 2 kişilik başka bir odaya verdi. Hiç başından ayrılmıyor, elini hiç bırakmıyordu sıcacık. Sarı saçları o baş döndüren kokuyla birlikte yüzüne dökülüyordu. Şimdi bile, şu denizin ortasında bile o kokuyu Selim balıkçı olduğu gibi duyuyor. Selim balıkçı bu kızın adını bile bilmiyor. Unutmuş değil. Hiçbir zaman sormayı akıl etmedi ki. Soramadı, utandı. Kız da söylemeyi akıl etmedi. Belki ilk günlerde söyledi de Selim balıkçı duymadı, anlamadı. Ne olacak? Adın ne gereği var? Orada Cerrahpaşa Hastanesi'nde durup duruyor. Selim'i bekliyor, kıyamete kadar da bekleyecek. Sarı saçları terli, çalışkan yüzünü örtüyor. Elleri sıcacık. Selim'in saçlarını okşayarak yarasını sarıyor. Sonra da karşıya geçip Selim balıkçıya gözlerini dikiyor, bakıyor. Öyle durmuş, hayran, kıpırdamadan, gözleri duru mavi, ışıklı bir su gibi. Gökyüzü damıtılmış, ela, büyük, hayran, güzel. Uzun yaylada bir ay kaldı. Tüm Çerkesler hep bir ağızdan bir özlem türküsü söylüyorlardı o görkemli Kafkas'a, o cennete. Tepeden tırnağa özlem kesilmişlerdi. Anası daha öyle güzeldi. Kardeşleri, kız kardeşleri büyümüşlerdi. Güzeldiler. Görenekleri, gelenekleri gene Kafkas'takinin tıpkısıydı. Erkeklerinin, kadınlarının kılıkları da Kafkas'takinin tıpkısıydı. Evleri, yiyecekleri de öyle. Bu Çerkes kavmi Kafkas'ı alıp taşıyla toprağıyla uzun yaylaya getirmişti. Ulu kartallar dönüyordu göğünde uzun yaylanın. Kafkas dağlarının tıpkısı. Uzun, kanatlı, mercan gözlü, yırtıcı gagalı, kırmızı kartallar ve gökyüzünde yumulmuş akarlarken hışılıyorlardı. Yine de gece gündüz dillerinde Kafkas, ah Kafkas, vah Kafkas. Hiç kimse hiçbir biçimde unutamıyordu Kafkas'ı. Hiç kimse yerleşememişti, bağlanmamıştı bu toprağa, buranın insanlarına. Ateş üstündeydiler. Bir gün tez günde nasıl olsa Kafkas'a varacaklardı. Güzel, mor, kırmızı kayalıklı, ulu ormanlı yurtlarına. Buranın yerlilerinin arasında bir ada gibi yaşıyorlardı. Bir tuhaf, bir yabancı. Altta ağır, sonsuz genişlikte, derinlikteki su usuldan çalkalanıyordu. Selim balıkçı denizdeki oltayı unutup gitmişti. Bir güneşli, ılık kış gününün düşünü görüyordu. Eminönü'nde Galata Köprüsü'nün bu ucunda bir kere onunla karşı karşıya gelmişler. Öyle karşılıklı hiçbir şey konuşmadan dikilmiş kalmışlardı. Yanlarından, yönlerinden kalabalık akıyordu. Vapur düdükleri ardı ardına ötüyorlar. İşportacılar bağırıyorlardı. Martılar çığlık çığlığa Halic'in üstüne doğru uçuyorlar. Balık pazarının önüne yığılışıyorlardı. Tılsımlı gibi birbirlerine böylece bağlanmışçasına kala kalmışlardı. Nasıl ayrıldılar, nasıl birbirlerini o anda kalabalığın ortasına yitirdiler, Selim hiç farkında olmadı. Ne oldu birden, kız nasıl gitti, o yitip giderken niye tutmadı, kucaklayıp uzun yaylaya, ulu Kafkas'a alıp kaçırmadı onu? Niye, niçin, kim geçti önüne bunun?